Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnâ أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ve âtez-zekâte فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.
Cami, aşk ve iman mekanı.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Camilerin bir işlevi de cemaat ve cuma namazının bu mekanlarda kılınmasıdır. Cemaat namazı imama uyularak kılınır. Müslümanlar düzgün saflarda ve yan yana ve ard arda dizilir ve adeta Hak Teala'ya kulluk yolunda birlikte hareket ettiklerini ifade eder. Geçen bölümlerde Yüce Allah'a ibadet etmenin tüm ilahi dinlerde yüce konuma bulunduğunu ve buna göre de ibadet mekanları özel önem arz ettiğini anlattık. İslam dininde cami Allah'ın evi ve ibadet merkezi ve kulun Yüce Allah'a yakınlaşma mekanı sayılır. Fakat burada önemli olan nokta şu ki, İslam dini talimini ve ahkamını toplum temelinde ifade eden ve tüm öğretilerini ve kurallarını ve ahkamını sosyal kalıpta sunan tek ilahi dindir. Nitekim İslam dininin sütunu nitelenen namaz ilkesi cemaat temeline dayanır. Gerçi biri tek başına namaz kılmak isterse hiçbir sakıncası yok. Buna göre yeryüzünde tek Müslüman topluluğu oluşturan İslam peygamberi Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Hatice namazlarını cemaat şeklinde kılardı. Afif Gondi şöyle anlatıyor: "Ben Bezirgan'dır. Bir yıl Mekke'ye geldim ve çok şaşırdığım bir manzara ile karşılaştım. Orada tüm insanlar Kabe'de duran taştan ve metalden ve ahşaptan putlara yönelmişti. Fakat aralarında bir tek üç kişi Şam'a doğru, yani Mescid-i Aksa'ya doğru ibadet ediyordu. O sırada İslam peygamberinin amcası Abbas benim yanımda duruyordu. Ona sordum. Bunlar kim ve ne yapıyorlar? Abbas şöyle anlattı. O önde duran adam benim yeğenim Muhammed'dir ve onun sağında duran da yine yeğenim Ali'dir ve onların kenarında onlarla birlikte namaz kılan kadın ise Hatice, Muhammed'in eşidir ve Allah'ın gökdelenen altında bu üç kişiden başka hiç kimse bu insanca mensup değildir. Sohbetimizden başından da belirtildiği üzere camilerin bir işlevi de cemaat ve cuma namazının bu mekanlarda kılınmasıdır. Cemaat namazı imama uyularak kılınır. Müslümanlar düzgün saflarda ve yan yana ve ard arda dizilir ve adeta Hak Teala'ya kulluk yolunda birlikte hareket ettiklerini ifade eder. Böylece hepsi toplu halde Allah karşısında kunut okur ve rükû ve secdeye gider. Bundan başka cemaat namazı tüm insanları ister fakir ister gani, ister küçük ister büyük hepsini düzenli olmaya ve vakit şinas olmaya alıştırır. Nitekim aralarında dayanışma ve işbirliği ve kardeşlik bağlarını güçlendirir. Bu yüzden camiye gelmek ve namazı cemaatle beraber kılmak büyük önem arz eder ve Yüce Allah cemaat namazına katılanların sayısı 10 kişiden fazla olursa, tüm denizlerin suyu mürekkep olsa ve tüm ağaçlar kesilip kalem yapılsa ve tüm cinler ve insanlar ve melekler yazmaya başlasa bu nizamın bir tek rekatının sevabını dahi yazıp bitiremeyeceklerini buyurmuştur. Bu yüzden orta yaşlı yalnız ve görme engelli bir adam camiye gelmemek ve cemaat namazına katılmamak için körlüğünü ve yalnızlığını bahane edince Allah Resulü şöyle buyurdu. Onun evinden camiye bir ip bağlayan ki o ipi izleyerek cemaat namazına gelebilsin. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde cemaat namazının önemi o kadar fazla beyan edilmiştir ki Allah Teala hatta din düşmanları savaş sırasında bile cemaat namazını kıldıramamıştır ve Nisa suresinin 102. ayetinde şöyle buyuruyor. Sen de işlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. Böylece namazı kılıp secde ettiklerinde diğerleri arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan bu diğer grup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar, eğer size yağmurdan bir eziyet olur yahut hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Bu ayette Yüce Allah hatta savaş gibi zor bir durumda İslam peygamberine ve sahabeye nasıl cemaat namazı kılabileceklerini anlatıyor ve onları cemaat namazından muaf tutmuyor ve nasıl kılınacağını öğretiyor. Değerli dinleyiciler, şimdi sohbetimizin ikinci bölümünde Müslümanların üçüncü önemli kutsal cami olan Mescid-i Aksa'yı anlatmak istiyoruz. İslam peygamberinin sahabesi Ebu Zar Gaffari'den şöyle naklediliyor. Ben Resulullah'tan sordum. Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah'ın yeryüzünde yaptığı ilk cami hangisidir? Allah Resulü Mescid-i Haram şeklinde karşılık verdi. Ardından sordum. Bu camiden sonra hangisi? Resulullah da Mescid-i Aksa diye buyurdu. Rivayetlere göre Hazreti Adem Mescid-i Aksa'nın temeline Mescid-i Haram'ı inşa ettikten sonra 40 yıl sonra attı. Miladan yaklaşık 2000 yıl önce Hazreti İbrahim ve ardından Hazreti Yakup ve Hazreti İshak bu binayı restore ederek yeniden inşa etti. Yıllar sonra Hazreti Süleyman binayı restore etti. Miladi 636 yılında 2. Halife Ömer bin Hattab Kudüs'ü Fethettikten sonra Mescid-i Aksa'nın güneyinde ve kıbleye doğru olan kıble musallasında namaz kıldı. Daha sonra da Emeviler döneminde Kubbetü Sahra temeli atıldı ve kıble musallası da restore edildi. Buna göre Mescid-i Aksa Mekke'de inşa Mescid-i Haram'dan sonra yeryüzünde inşa edilen ikinci cami sayılır ve Müslümanların en kutsal camilerinden biri olarak da ta eski zamanlardan beri ilgi odağında. Mescid-i Aksa Müslümanların aynı zamanda ilk kıblesidir. İslam peygamberi ve diğer Müslümanlar Kabe'ye doğru namaz kılmadan önce 14 yıl boyunca Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu. Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kutsal olmasının bir başka sebebi, İslam peygamberinden büyük mucizelerinden Mirac'ın Isra gecesinde bu mekanda gerçekleşmesiydi. Isra suresinin 1. ayeti bu hadiseyi şöyle işaret ediyor. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye Muhammed kolunu Mescid-i Haram'dan çevresine mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. Buna göre Mescid-i Aksa adını Kur'an-ı Kerim'den almıştır. Arapça Aksa'nın kökü olan kasa kelimesi uzak anlamına gelir ve Aksa da daha uzak demektir. Bu cami İslam peygamberi ve Müslümanların yaşadığı Mekke ve Mescid-i Haram'a kıyasla daha uzak bir yerde bulunduğundan Mescid-i Aksa olarak adlandırılmıştır. Öte yandan İslam peygamberinin miracı bu camiden başlaması, miracının amacını marifet kazanmak ve manevi açıdan gelişmek olduğu gibi önemli bir noktayı yansıtır ve buna göre cami mümin insanların manevi kanatlanması için en iyi platform olabilir. Günümüzde Mescid-i Aksa olarak gün yapan camiye bu adım verilmesi yeni bir terimdir. Mescid-i Aksa çok genli küçük bir tepedir ve Kudüs'ün eski yapısının güneydoğusunda yer alır, üzerinde hisarlar ve kuleler inşa edilmiştir. Bazen Harem-i Şerif de denilen bu kutsal binanın inşaatı yaklaşık 30 yıl sürdü ve sonunda şimdiki haline geldi. Bu bina kıble yönünde Mescid-i Aksa'nın güneyinin en uzak noktasında olan kıble muallasıdır. Mescid-i Aksa'nın ortasında yer alan Kubbetü Sahra ve Mescid-i Aksa'nın güneydoğusunda ve altında yer alan Mervani Musallası ve Burak Camii bir yaklaşık 200 kutsal eserden oluşuyor ki bunlar da camilerden, binalardan, kubbelerden, minarelerden ve kapılardan oluşur. Harem-i Şerif'te su kaynağı da bulunuyor ve Müslümanlar İslam tarihi boyunca bu Harem-i Şerif'te kuyular kazmış ve su deposu ve musluklar yapmıştır. Günümüzde Harem-i Şerife'nin idari ve mali işleri merkezi yurdunun başkenti Amman'da bulunan Vakıflar ve İslami Kutsal Mekanlar Bakanlığı'na bağlı İslami Vakıflar Kurumu'na yürütülüyor. İslami Vakıflar Kurumu'nun İslami Müze, Mescid-i Aksa Kütüphanesi, Dini İlimler Medreseleri ve Darul Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif-i Nebevi gibi kurulları ve bölümleri de bu alanda yer alıyor. İslam Peygamberi Mescid-i Aksa'nın saygınlığı ve şanı hakkında şöyle buyurmuştur. Eğer biri evinde namaz kılacak olursa kıldığı namazın sevabını kazanır. Eğer camide kılacak olursa 25 namazın sevabını kazanır ve eğer ulu camide namaz kılacak olursa Allah-u Teala 500 nizamın sevabını ver. Ancak eğer Mescid-i Aksa'da namaz kılarsa 50 bin namazın sevabını kazanır. Allah Resulü bir başka hadiste de şöyle buyuruyor seyahat için. Ancak Mescid-i Haram benim mescidim yani Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa ve Mescid-i Kufe'yi ziyaret etme niyetiyle olsa çıkın. Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Mutfak kültürü. Değerli dinleyiciler, Mutfak Kültürü adlı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Haftalık programımızın her bölümünde sizleri İran'ın çeşitli yöresel yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırıyoruz. Böylece her bölümde İran'ın bir yöresine giderek yerel halkın yemek kültürü ve gelenekleriyle tanıştırmaya çalışacağız sizleri. Bugün sizlerle birlikte yine Kürdistan eyaletinin bir başka kentine, tarihi Sakız kentine giderek şehrin tarihi mekanlarıyla tanışıp iki yöresel yemeği yani Senege sir, aşı ve yekavenin yapılışını öğreneceğiz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Sakız kentindeyiz. Eski tarihe sahip güzel bir dağlı kent. Sakız 2600 yıl önce Medler döneminde İsireta olarak biliniyordu. Medler bir süreliğine bu kenti kendilerinin başkenti olarak seçtiler ve burada Ziviye ve Kaplantu gibi kaleler inşa ettiler. Fakat Asur kralı 2. Sargon Medler'in topraklarına saldırarak onları yendi ve İzireta kentinin tüm kaleleri ve binalarını yıktı. Yıllar sonra Sakallar döneminde bu yıkık kent tekrar inşa edilerek yeni bir can kazandı ve bu kez İskit adı verildi. Günümüz Sakız adı ise Sakalların adından geriye kalmıştır. Kent halkı Kürtçe ve daha çok Sorani Kürtçe lehçesiyle konuşur. Eski Aryan ırkından olan bu halk tarihi ve asil bir kültüre sahiptir. Günümüzde birçok bilim adamı ve seçkin insan bu topraklarda yetişmiştir. Güzel Sakız kenti birçok tarihi ve eğlence mekanına sahiptir. Bazıları kentin dışında olmasına rağmen kent halkı arasında çok sevilen ve adeta uğrak yeri olan mekanlardır. Sakız Bane yolu üzerinde Gerdene Handa ve Verzane Dağı'nın kuzey kesiminde olan kayak pisti bu mekanlardan biridir. Kayak pistinin yarın 6 ay karla kaplı olması nedeniyle bu kış sporunu sevenleri adeta bölgeye gitmeye davet ediyor. Kentin diğer güzel mekanlarından biri ise Karaftu mağarasıdır. İran'ın en gezilecek mağaralarından biri olan Karaftu, doğal ve insan yapımı eserlerin bir bütünüdür. Bu mağara geçmişte yani M.Ö. 5. milenyumun sonlarından ve 4. milenyumdan itibaren insanlar tarafından bir sığınak olarak kullanılmıştır. Yine tarihin diğer dönemlerinde yani Seleukos döneminden İslam dönemine kadar yine insanlar tarafından kullanılmıştır. Arkeologlara göre Karaftu mağaranın bir kısmı ise sanatkar İranlılar tarafından ve hiçbir alet kullanılmadan kazınarak şekillendirilmiştir. Kireçten yapılmış olan bu mağara 3. jeolojik döneme aittir. Fakat Sakız kentinin tarihi ve güzel mekanları bununla sınırlı değildir. Bu konuda Papetus Luna Parkı, Şeyh Mazhar Camii, Baba Şeyh Tekiyesi, Haçekim Nilüferi Mezarı, Şeyh Hasan Mevlana Tarihi Kur'an'ı ve camisini değinebiliriz. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın başında Sakız kentinin tarihi mekanları ile tanıştık ve tarihi ve doğal güzelliklerinden bahsettik. Sohbetimizin devamında ise sizleri kentin iki leziz ve yöresel yiyeceği ile tanıştırmak istiyoruz. Önce sarımsaklı Senege sir aşı, daha sonra da Yekaveni malzemeleri ve tarifini sizlerle paylaşacağız.
İran kültüründe aş bir nevi sulu yemektir, fakat çok da sulu olmaması gerekir. Aş, insanın ihtiyacı olduğu zengin besin, vücudun ihtiyaç duyduğu bir yemektir. İran'da en az 400 çeşit aş vardır ve bunlardan biri ise Senege sir aşıdır. Farsça'da sarımsak sir olarak biliniyor. Bu yüzden aşın adından da anlaşıldığı üzere içinde bolca sarımsak vardır. Fakat aşın malzemeleri ve tarifini geçmeden önce sizlere sarımsağın yararlarından biraz söz etmek istiyoruz.
Sarımsak iyileştirici özelliklerinden dolayı yüzyıllardır kullanılan çok faydalı bir besindir. Bir diş sarımsak günlük manganezin %2'si, B vitamini %2.6'sı, C vitamini %1'i, selenyum %1'ini karşılarken 0.06 gram da lif temin eder. Buna ilaveten sarımsak uygun oranda kalsiyum, bakır, potasyum, fosfor ve demir içerir.
Sarımsak birçok özelliğine ek olarak birçok hastalığın tedavisine de yardımcı olur. Sarımsak yüzyıllardır astım ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılıyor. Sarımsak yağı ile burnunuza, boğazınıza ve ciğerlerinize masaj yaparsanız göğüsteki sıkışma hissi giderilir. Bilim adamları ayrıca sarımsağın astımla ilgili ciddi alerjileri giderebileceğini ve soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olabileceği sonucuna varmıştır.
Evet, sıra Senege sir aşının malzemeleri ve tarifine geldi. 4 ila 5 kişilik aş için gerekli malzemeler 300 ila 400 gram tavuk eti veya hindi eti, 1 ölçek yeşil mercimek, 1 ölçek pirinç, 5 yemek kaşığı koyu gurut, zerdeçal, kırmızı ve karabiber, tuz, ayrıca üzerine süslemek için 100 gram tavuk kıyması, yarım su bardağı kızartılmış soğan ve kavrulmuş sarımsak, 1-2 kaşık yağda kızartılmış kuru nane gereklidir.
Tahran Radyosu.
Tarifine gelince, önce parçalanmış tavuk etini daha önceden ıslatılmış yeşil mercimekle tencereye alır ve üzerine alacak kadar su eklenir. Altı açılır ve biraz kaynaması beklenir. Ardından kırmızı ve karabiber ve tuzdan ibaret olan baharat eklenir ve biraz daha pişmesi beklenir. Mercimek ve tavuk eti yarı pişmişken daha önceden ıslatılmış pirinç ve biraz kızartılmış soğan da eklenir ve pişmesi ve pirincin dağılması ardından gurut eklenir ve 10 dakika sonra ise ona zerdeçal eklenir. Aşınız kıvama gelene kadar daha önce makineye çekilen tavuk etini biraz tuz ve baharatla yoğrulur ve fındıktan biraz daha büyük parçalar alarak elde yuvarlatılır ve kızartılır. Aş kıvama gelince altı kapatılır, çukur servis tabaklara veya büyük bir kaseye alınarak üzeri kızartılmış tavuk topları, hafif şekilde yağda kızartılmış nane, kızartılmış soğan ve sarımsak ile süslenir. Böylece Senege sir aşınız hazırdır. Afiyet olsun.
Kürdistan halkının bir diğer yöresel yemeği de yekavedir. Bu yemek İranlı Kürtler arasında çok sevilen ve beğenilen bir yemektir. Yekave aslında İran'da Yelda gecesinin ana yemeklerinden biridir. Bu yemeğin ana malzemesi koyun etidir. Eski zamanlarda ve günümüz buzdolapların olmadığı dönemde sonbaharın başlarında koyunlar kurban kesilir, eti iyice pişirilir, ardından da yağda kavrulurdu. Ardından kışın kullanılmak üzere etler çömlek içinde saklanmaya bırakılıyordu. Yani etler kavurma yapılıyormuş. İran geleneksel ve alternatif tıp biliminde özü sıcak olan besinlerdendir ve yekave yemeğinde hurma ve kişmiş gibi besinlerle soğuk havalarda tüketilir.
Yekave için gerekli malzemeye gelince 3 ölçek bulgur veya kırık pirinç, 300 gram koyun eti, 3 adet orta boy soğan, zerdeçal, tuz ve karabiber, 1 parça tarçın kabuğu, 100 gram kişmiş, 10 adet hurma ve yemeğin olmazsa olmazı 100 gram hayvansal yağ.
Evet, yemeği pişirmeden önce pirinci biraz tuz ile yaklaşık 5 ölçek suda 2 saat bekletelim. Bu arada kuş başından daha büyük parçalarda olan eti 1 soğan ve tarçın kabuğu ile pişirelim. Et piştikten sonra sudan çıkartıp suyunu süzüp pirincimizi ve bulgurumuzu et suyu ile pişirelim. Tuz ve hayvansal yağ eklemeyi de unutmayalım. Pirinç suyunu çekince etleri ekleyelim. Tencerenin kapağını temiz bir bezle kapatıp dinlenmeye bırakalım.
Bu arada daha önce yıkadığınız kişmişleri tamamen altın rengi alana kadar kızarttığınız jülyen soğanlarla yine hayvansal yağda çevirin ve en sonunda da çekirdekleri çıkartılmış hurmaları da ekleyin. Pirinciniz yarım saat sonra demlenince servis tabağına alın ve kavurduğunuz kişmiş ve hurmalarla süsleyin. Afiyet olsun.
Değerli dinleyicilerimiz, bir sohbetimizin daha sonuna geldik.
Programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.ir.ir adresinden bize iletebilirsiniz. Ayrıca programımızı www.parsley.com adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde geçen bölümün devamında Kur'an-ı Kerim ayetleri ve İslam peygamberinin vecizelerine istinaden o Hazretin Ehl-i Beyt fertlerinin şanı ve konumunu ele almak istiyoruz. Sohbetimize Nisa suresinin 59. ayetine şöyle bir göz atarak başlamak istiyoruz. Yüce Allah bu ayette şöyle buyurmakta. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ulul emre itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve Resul'e götürün. onların talimatına göre halledin. Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Bu ayet, İslam dininde en önemli konulardan biri olan önderlik meselesini işaret ediyor ve Müslümanların dini ve sosyal meselelerde esas mercilerini belirliyor. Ayet, Müslümanlara ve mümin kullara her şeyden önce Yüce Allah'a itaat etmelerini emrediyor. Kuşkusuz mümin bir insan için her türlü önderlik ve hakimiyet, Yüce Allah'ın pak zatından kaynaklanmalı ve onun emri üzerine olmalıdır. Zira gerçekte varlık aleminin hakiki maliki ve hakimi yegane Allah'tır. Nisa suresinin 59. ayeti daha sonra da İslam peygamberine itaat etmeye işaret ediyor. İslam peygamberi Yüce Allah'ın elçisi ve pak ve masumdur ve asla heva ve heves üzerine söz etmez. Ayet İslam peygamberinden sonra da ulul emre yani emir sahiplerine itaat edilmesini emrediyor. Peki ama ulul emr kimdir? Bu sözcüğün kimleri kapsadığı konusunda müfessirlerin arasında geniş tartışmalar yaşanmıştır. Bazı müfessirler ulul emr'den maksadın idareciler ve ülkelerin her dönemde hükümdarları olduğunu beyan ediyor. Bu müfessirler bu konuda hiçbir istisna gözetmiyor ve onlara göre Müslümanların hangi hükümet iş başında olursa olsun ve toplumu nasıl yönetirse yönetsin ona uymaları gerektiğini belirtiyor. Ancak açıktır ki bu yaklaşım İslam taliminin ruhuna aykırıdır. Zira her türlü hükümete kayıtsız şartsız uymak Allah'a ve peygamberine itaat etmekle bağdaşmaz. Bu yüzden tüm Şii müfessirlerden başka Ehl-i Sünnet'in önde gelen bazı büyük müfessirleri de bu yorumu reddetmiştir. Bazı müfessirlere göre ulul emr'den maksat manevi ve fikri idareciler yani ulema ve bilginlerdir. Bu bilginler ve alimler adildir ve kitap ve sünnetin muhtevasını bilmektedir. Ancak bu tefsirde ayetin muhtevası ile bağdaşmaz. Zira ulemaya ve bilginleri izlemenin de bazı şartları vardır. Örneğin onların söz ve amelleri kitap ve sünnete aykırı olmamalıdır. Fakat onlar masum olmadığından hata yaptıkları veya herhangi bir sebepten ötürü hak yolundan saptıkları zaman artık onlara itaat etmeye gerek kalmaz. Oysa ayet, ulul emre itaat etmeyi de İslam peygamberine itaat etmek gibi mutlak saymıştır. Bu konuda başka tezler de ileri sürülmüştür. Fakat süremizin kısa olması yüzünden hepsini paylaşamayacağız. Ancak bu görüşlerin arasında bu ayetin ve Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetlerin muhtevası ile tam olarak örtüşen ve Şii alimler ve fakihlerin üzerinde hemfikir oldukları bir görüş, ulul emr'den maksadın iktidarın başında yer alan herkes değil de asıl İslam ümmetinin maddi ve manevi önderliği Allah-u Teala ve Peygamberi tarafından onlara emanet edilen masum imamlardır. Gerçekte eğer padişahları ve hükümdarları ulul emr mıstakı olarak kabul edecek olursak, en başta bu insanların hiçbirinin masum olmadığını belirtmek gerekir. Hatta bazıları açıkça zalimlerden ve günahkarlardandır. Peki bu durumda acaba böyle bir öndere itaat mı etmeliyiz? Asla. Zira Yüce Allah hiçbir zaman mümin kullarını zalim ve suçlu ve çirkin amellerde bulunanlara itaat etmeye emretmemiştir. Nisa suresinin 59. ayeti bizlere Allah'a, peygambere ve ulul emre itaat etmeyi emrediyor. Ancak eğer sapkın ve zalim hükümdarlara itaat edecek olursak bu durum bir nevi çelişki sayılır ve Kur'an-ı Kerim öğretileriyle ters düşer. Demek ki ulul emden maksat iktidarın başında yer alan herkes değildir ve ancak her türlü hatadan ve günahtan münezzeh olan ve asla günah peşinde gitmeyen insanlar kastedilir. Ehl-i Sünnet'in ünlü müfessiri Fahri Razi bu ayeti açıklarken de aynı istidlalı kullanıyor ve şöyle diyor: Allah-u Teala'nın itaatini mutlak ve kayıtsız şartsız olarak belirlediği kimse mutlaka masum olmalıdır. Zira eğer masum olmazsa herhangi bir hata işlediğinde de Yüce Allah ona işlediği hataya itaat edilmemesi gerekli saymış olur ki bu da bir nevi ilahi hükümde tezat yaratır. Çünkü bir yandan işlenen hata yasaktır ve öbür yandan ulul emre itaat etmek gerekir. Dolayısıyla ulul emrin mutlaka masum olması gerektiği sonucu ortaya çıkar. Kur'an-ı Kerim'in bilinen ilkelerinden biri bizleri hak yolunda sapan ve yanlış yola yönelen zalimler, fasıklar ve sapıklar gibi zümreye uymaktan şiddetle men etmiş olmasıdır. O zaman ulul emr Kur'an-ı Kerim'de onlara itaat etmek men edilen kimseler olmalıdır. Bu ayette ayrıca önemli olan nokta ulul emre itaat etmek, Peygamber Efendimiz'e itaat etmekle bir tutulmuş olmasıdır. Ve İslam peygamberine itaat etmek çok yönlü olduğundan ulul emre itaat etmek de çok yönlü olmalıdır. Bunun anlamı ise ulul emrin pak ve hatasız insanlar olması gerektiğidir. Ve ancak bu durumda onlara çok yönlü itaat edilebilir. Bu konuya bir örnek vererek açıklık getirmek istiyoruz. Diyelim ki bir araç bir yolda ilerliyor ve o yolda çeşitli trafik işaretlerini içeren tabelalar ve ışıklar bulunuyor. Şoför bu tabelaların ve ışıkların yardımı ile önünde hiçbir engel bulunmadığını anlar. Yoksa eğer gittiği yolda bazı engeller olursa ilgili uyarıcı tabelalarla uyarılması gereklidir. Şimdi eğer Allah-u Teala kullarından ulul emre uymalarını emrediyorsa ve bu yolda hiçbir uyarıcı işaret veya şart koymuyorsa, bunun anlamı ulul emri izleme yolunun açık olduğu ve insana karşı hiçbir tehlikenin söz konusu olmadığıdır. Zira ulul emr her türlü hatadan ve sapmadan bağımsızdır ve bu yüzden hiçbir kaygı duymadan onların yolunu izlemek mümkündür. Burada bir başka noktayı hatırlatmak gerekir. O da şu ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve ulul emre itaat etmek tevhid ilkesiyle çelişmez. Zira bu itaat Allah'a itaat etmenin doğrultusundadır ve bunun dışında değildir. İslami kaynaklarda ulul emrden maksadın ehl-i beyt imamları olduğuna vurgu yapan hadisler söz konusudur. Örneğin ünlü Müslüman müfessir Ebu Hayyan Endülüsi Mağribi, Baharul Muhit tefsirinde bu ayetin Hazreti Ali aleyhisselam ve Ehl-i Beyt imamları hakkında nazıl olduğunu beyan ediyor. Yine Ehl-i Sünnet'in ünlü alimlerinden Şeyh Süleyman Hanefi Kunduzi de şöyle rivayet ediyor. Günlerden bir gün adamın biri Hazreti Ali'nin huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. İnsan onun sayesinde müminlerden biri olan en asgari durum nedir? Yine insan onun sayesinde kafirlerden veya sapkınlardan biri olan asgari durum nedir? Hazreti Ali aleyhisselam adamın sorularına şöyle karşılık verdi. İnsanı sapkınlardan yapan asgari durum Allah'ın hüccetini ve ona itaat etmesi gereken şahidini tanımamaktır. Adam şöyle arz eder. Onları bana açıklar mısın? İmam şöyle buyurur. Allah-u Teala onları kendisi ve peygamberiyle aynı sıraya yerleştirdi ve ey iman edenler Allah'a itaat edin, peygambere ve sizden olan ulul emre de itaat edin şeklinde buyurduğu kimselerdir. Adam yine arz etti. Biraz daha aydınlatır mısın? Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Allah Resulü birçok kez ve ömrünün sonlarına doğru okuduğu hutbede onlardan yad ederek şöyle buyurduğu kimselerdir. Ben aranızda iki şeyi yadigar bırakıyorum ki eğer onlara sarılırsanız benden sonra asla sapmazsınız ve onlar Allah'ın kitabı ve ıtretimdir. Kafi ve Ayyaşı tefsiri ve Sıddık kitapları vesaire kaynaklar gibi muteber kaynaklarda İslam peygamberinden birçok rivayette ulul emr'den maksat masum imamlar olduğunu ortaya koyan rivayetler yer almaktadır. Hatta bazı rivayetlerde Allah Resulü 12 kişiden oluşan haleflerinin adını bir bir zikretmiştir. Bu hadislerden biri Cabir bin Abdullah Ensari'nin naklettiği hadistir. Hadiste şöyle deniliyor. Bu ayet nazil olduğunda Resulullah'a arz ettim. Ya Resulullah, biz Allah'ı ve onun Resulünü tanıdık. Fakat itaat edilmeleri Allah'a ve peygamberine itaat etmekle bir tutulan ulul emr kimlerdir? Resulullah şöyle buyurdu. Ey Cabir! Onlar benim haleflerim ve benden sonra Müslümanların imamlarıdır. Onların ilki Ali ibn Ebu Talib ve ardından Hasan ve daha sonra Hüseyin ve ardından Ali ibn Hüseyin ve daha sonra bakır olarak ün yapan Muhammed ibn Ali'dir ve seni onu idrak edeceksin. Ne zaman onu görürsen benim selamımı ona ilet. Ardından Sadık, Cafer bin Muhammed, Musa bin Cafer, Ali bin Musa, Muhammed bin Ali, Ali bin Muhammed, Hasan bin Ali ve ondan sonra sonuncusu benim adaşım ve künyesi benim gibi olandır. O Allah'ın yeryüzünde hücceti ve kulların nezdinde bakiyetullah'tır. O Hasan bin Ali'nin oğludur. O yüce Allah onun eliyle alemin doğusunu ve batısını fethedecek kimsedir. Evet, Resulullah Efendimizin öngördüğü üzere Cabir, İmam Bakır aleyhisselamın dönemini idrak edecek kadar yaşadı. Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın. İran Radyo Podcast. Kur'an'da İslam düşüncesinin ana hatları Ayetullah Hamenei'nin sözlerinden derlenen ve Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve vilayet adlarında dört bölümden oluşan kitaptır. Bugünün konusu iman ve sorumluluklara bağlılıktır. Selamlar değerli dinleyiciler. Kur'an'da İslam Düşüncesi'nin Ana Hatları podcast'in bir diğer bölümünü dinliyorsunuz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradyo.ir web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bazı insanlar bireysel çıkarları ve menfaatleri söz konusu olduğu yer ve zamanda mümin oluyorlar. İman adına ve öyle görünerek işlerinin ilerlediği, amacına ulaştığı her yere iman ve salih amelden söz ediyorlar. Fakat iman ve amelin işlerine yaramadığı yerde İslam, iman ve imanın getirdiği sorumluluklara amel etmekten yüz çevirirler. Seyyid Ali Hameneyi Hicri Şemsi 1353 yılı Mehr ayının ilk günü yani 23 Eylül 1974 günü öğlen namazı ardından İmam Hasan Aleyhisselam Camisi'nin konuşmacısı yerine geçti. Önceki günlerdeki konuşmasının devamında iman ile ilgili şöyle konuştu. Kur'an ayetleri uyarınca iman, sorumluluk ile beraberdir. Fakat görünüşte mümin olan çıkarcılar, dini sorumluluklara yapılması gereken bir inanç sorumluluğu olarak bakmıyorlar. Onlar bu sorumluluklara kişisel ve saldırgan çıkarları ile uyumlu olduğu süre bağlı kalıyor. Aksi halde onların yanından umursamadan geçerler. Seyyid Ali cami içindeki kalabalığa baktı ve sesini yükselterek şöyle dedi. Çıkarcı deyimini kullandığım ve çıkarcıların böyle olduğunu söylediğimden, kendi kişisel çıkarları için bir dünyanın çıkarlarını feda etmeye hazır oldukları içindir. Yoksa tüm insanlar çıkar peşindeler. Kim kendi zararını ister ki? Kur'an ayetleri de açıkça bu saldırgan çıkarcıların imansız olduklarını belirtiyor. Seyyid Ali geçen günlerin sözlerini gözden geçirerek şöyle dedi. İslam'ın fikri ilimlerinde gündeme gelmesi gereken ve bizim ele aldığımız en temel konulardan biri imandır. Geçen günlerde taahhütsüz, sorumluluk duygusu olmayan ve Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle salih amel olmayan imanın iman olmadığını söyledik. Buna ilaveten bu gerçeği de unutmamak gerekir ki, mümin olan ve mümin kalmak isteyen ve mümin olmanın faydalarından yararlanmak isteyen kimse, Allah'ın tüm hükümleri karşısında ve her yerde sorumluluk duyması gerekir. Allah'a iman etmek ve peygamberin risaletine inanmak sorumluluk getirir. Allah'a iman etmek ve peygamberin risaletine inanmak sorumluluk getirir. O sorumluluk benim elimden geldiğince herkesi Allah'ın kulu yapmamdır. Peygambere iman etmek ve onun risaletine itiraf etmek, peygamberlerin izinden ve onun yolunda hareket etmem sorumluluğunu getiriyor. Bazen peygamberin yolunun tersine olan küçük bir olayla karşılaşınca çok öfkeleniyoruz ve öfkenin şiddetiyle yumruklarımızı sıkıyoruz. Fakat daha büyük ama daha sorumlu bir olayla ki yine nübüvvet ve risalet yönüne terstir karşılaşınca kendi sorumluluğumuzu unutuyoruz.
Bakara suresinin 85. ayeti böyle bir çelişkiyi azarlama makamında şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ
Kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Bu ayet İsrail oğullarını azarlamak için gelmiştir. Onlar bir yerde kardeşlerimiz yani Yahudiler tıpkı azizler gibi korunmaları gerekir. Fakat kişisel çıkarları söz konusu olunca işte bu kardeşleri savaşlarda öldürüyorlardı ve esir alıyor ve satıyor ve parasını da yiyorlardı. Yani biz çıkarımız olan ne varsa onu yaparız. Kafi kitabında Emri Maruf ve Nehyi Münker bölümünde ilk hadis İmam Bâgır aleyhisselam'dan aktarılıyor ki orada böyle insanlara deniliyor. Namaz ve oruç gibi sorunsuz olan görevlere yöneliyor fakat problemli ve görünüşte çok zararlı olan Emri Maruf ve Nehyi Münker'e kayıtsız kalıyorlar. Burada İmam aleyhisselam bunlar müminler veya mümin değiller buyurmuyor. Bunlar fasıklar ya münafıklar demiyor. Fakat Kur'an ayeti çıkarları söz konusu olanların mümin olmadığını açıkça söylüyor. Mümin insan sadece çıkarları icap edilen yerde değil, her yerde, her konuda, yaşamın tüm köşelerinde sorumludur. Seyyid Ali muhataplarının konuyu daha iyi kavramları için bir örnek vererek şöyle dedi. Ebu Sufyan'ın oğlu Muaviye çıkarları icap edince Kur'an'ı hatta yapraklar şeklinde mızrakların ucuna taktı ki hepiniz duymuşsunuz ve hikayesini biliyorsunuz. Kendisinin çıkarı olan yerde Kur'an ve namaz ve dinden söz ediyor. Ali'nin dostlarının kalplerini kendine çekmesi gerektiğinde, Emirül Müminin Ali'nin faziletlerinden söz ediyor. Ali'nin faziletlerinden söz edince de görünüşte gözyaşı da döküyor. Kesin siz de duymuşsunuzdur. O dönemdeki Muaviye, İmam Ali aleyhisselama küfür etme ve lanet okumayı farz kılmıştı. Günün birinde bir toplumda Muaviye, Abdullah bin Abbas'a hitaben Ali'nin faziletlerinden ne biliyorsun diye sorunca, Abdullah, acaba güvende miyim diye sordu. Muaviye, evet güvendesin deyince, Abdullah İmam Ali'nin bazı faziletlerinden söz etti. Muaviye de yüksek sesle ağlamaya başladı. Evet, Muaviye gerektiği zaman Ali'nin sevgisinden söz ediyor, gerektiğinde kendini Allah'ın has kulu tanıtıyor, bir avuç Müslümana hükümet etmek için onların duygularını koruması gerektiğinde, onların duygularını incitmemesi gerektiğinde, halkın sevdikleri yani Kur'an ve İslam'dan söz ediyor. Neden? Zira bunlar dinin onun çıkarları ve aşırı heveslinin yararınadır. Fakat din hükümlerine uymanın onun zararına olduğu yerde artık dini tanımıyor. İslam dini gereği sosyal adalete uyması gerektiğinde mazlum ve yoksul kesimin durumuna riayet etmesi gerektiğinde, yakınlarını ve uzaktakileri eşit tutması gerektiğinde ve her şeyden daha önemlisi, halkın düşünce düzeyini yükseltmesi gerektiğinde ki bu risaletler ve nübüvvetler ve bisetlerin hedefleridir, böyle konularda dine karşı bir sorumluluk hissetmiyor. Seyyid Ali başını yavaşça çevirdi ve düşünceli ve ağır bir şekilde şöyle devam etti. Örnek olarak Muaviye'yi söyledim ki ben ve siz kendimizi deneyelim. Muaviye'nin kötülüğünü herkes için açık ve nettir. Peki eğer biz de dinin bir kısmını sorumlulukla kabul edip bir kısmını kabul etmez ve kendimizi mümin bilirsek, izin verin de önce Muaviye'yi mümin bilelim. Zira Muaviye de bizim gibiydi. Dinin bir kısmına yoğun şekilde bağlıydı. Muaviye namaz kılıyordu, üstelik cemaat de kılıyordu. Üstelik ezandan hemen sonra da kılıyordu. Cemaat imamı da oluyordu. Biliyorsunuz cemaat namazı fazileti müminlerden çok imam içindir. Peki burada çok güzel bir dindir, nefis bir dindir, zararsız bir dindir, sevgiye çeken bir dindir. Fakat bizim dinimiz Ali İmran suresinin 164. ayetinde şöyle buyuruyor.
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ
Andolsun Allah müminlere kendi içlerinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Bu din, insanların gözü ve aklı ve anlayışın önünü kesen her şeyle mücadele ediyor. Din, insanların düşünmesine, anlamasına ve idrakine olanak vermeyen her türlü etkenin önüne geçer. Halkın afyonu ve uyuşturucusu olduğunu söyledikleri o din başka bir şeydir. Bizim Kur'an'ımızda o dinin belirtileri yoktur. Bizim Emirül Müminin İmam Ali aleyhisselam İslam'ın büyük lideri şöyle buyuruyor. Allah insanlar ve halkın içindeki akıl ve hikmet hazinelerini uyandırmak için peygamberleri gönderdi. Öyleyse insanların akıl ve hikmet gücünü tonlarca toprak altına ya da tonlarca batıl düşünce, ya öfke, ya baskı, ya boğulma ya da herhangi bir şeyin altına gizleyeceği her şey, tam da peygamberlerin bisit felsefesinin karşı noktasıdır. Bu ne olursa olsun veya hangi zamanda olursa olsun fark etmez. Allah peygamberleri gönderdi. Onlar halkın düşüncesi ve halkın zekası ile ilgilenirler. Bu akıl ve zeka her ne kadar dakik olursa onların nübüvvetleri daha makbuldür. Peygamberler zeka ve düşünceyi yükseltmeye çalışıyorlar. Her kimse, her faktör, her güç, her motivasyon, ister insanın içinde olsun, ister insanın dışında, insanın akıl ve düşünce ve zekasını gelişmekten alıkoyuyorsa, din karşıtıdır, dinin aksinedir. Ve Muaviye böyleydi. İnsanlık akıl ve görüşleri sayesinde kendi yollarını bulmaları ve bu yolu özgürce kat etmelerini engelliyordu. Muaviye'nin karnesine baktığımızda zulümler dışında, adam öldürmelerin dışında, dikkat ediniz, diri diri gömmelerin dışında, hapishanelerde çürütmenin dışında, Hucar bin Üdeyler ve Reşid el-Hecerileri yok etmek dışında, Muaviye'nin başlıca cinayeti şu ki, kendi görevini yerine getirmezken, üstelik İslam toplumunu 20 yıllık hükümeti süresince 200 yıl geriye götürmesidir. Hangi açıdan İslami toplumu geriye götürdü? Paraları mı azaldı? Hayır, keşke paraları azalsaydı.
Toprakları mı azaldı? Ülkeleri mi bölündü? Hayır. Düşünce açısından, görüş açısından, ahlak açısından halkı geriye götürdü. Bu hiçbir şekilde bağışlanmayan ve bağışlanamayacak olan bir cinayetti. Bu çaresi 10 yıl, 20 yıl hükümet ile yapılamayan bir günahtı. Yıllar sonra Ümeyye oğullarının adil hükümranı Ömer bin Abdülaziz başa gelince hiçbir şey yapamadı. Muaviye'nin facialarını telafi edemedi. Üstelik ona hükümetini sürdürmek için 2 yıldan fazla süre vermediler. Zehirlediler ve onu öldürdüler. İnsanlar nadan olunca, konulara dikkat etmeden ve düşünmeden Muaviye'nin hoparlörlerinden söylenenlere inanırlar, ona inanırlar.
لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.
Seyyid Ali mübarek Ramazan ayının 6. gününde Nur suresinin 46. ayetini tilavet ediyor. Andolsun biz açıklayıcı ayetler indirdik. Kur'an-ı Kerim ayetleri aydınlatıcıdır. Kendilerine Kur'an'ı anlamaya izin vermeyenler zavallılar. Bu aydınlanmadan mahrumlar. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Allah isterse ne demek? Acaba bu Allah'ın birini istediğini, birisini istemediği anlamına mı geliyor? Bazılarına özen gösterdiğini, onları çekerek götürdüğünü, bazılarını geri çevirdiği anlamında mı? Olay böyle değildir. Allah'ın iradesi ve Allah'ın takdiri, tabii normalde, doğal ve normal sebepler çerçevesi dışında kendini göstermez. Eğer siz isterseniz, karar verirseniz ve bir hidayet eden ve aydınlatıcının konuşmalarını dinler ve hidayete ererseniz, Allah sizin hidayete ermenizi istemiştir. Siz eğer tembellik yapar, eğer gevşeklik yapar, eğer doğru anlam yolunu kendinize kapatırsanız, sizin seçiminize göre Allah da aynı şeyi irade eder. Seyyid Ali katılımcıların daha iyi anlaması için ateş ve yanma örneğini vererek şöyle devam eder. Eğer elimi ateşe sokarsam ve elim yanarsa Allah istemiştir. Eğer elimi sokmaz ve yanmazsa yine Allah istemiştir. Öyleyse elim yandığında yanmak için doğal sebep oluşmuştur. Allah ateşe yakma özelliği vermiştir. Bu zamanda bir engel de yoktur ve ben kendim elimi ateşe sokmuşum. İkinci durumda da yanmanın doğal sebebi oluşmamıştır. Elim ateşin yakınına gitmemiş ya da bir engel varmış. Peki sebeplerle ilgili olan bir şey neden bir Allah'a nispet veriyoruz? Zira Allah tüm sebeplerin yaratıcısıdır. Fakat bize de yetki vermiştir. Ayetin devamı şöyle buyuruyor. Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik derler. Bu iddialarda bulunurlar ki iddia etmesi de kolaydır. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değillerdir. Dikkat ediniz, kafirlerden söz edilmiyor. Küsen ve İslam dünyasından çıkan mürtetlerden söz edilmiyor. Hayır, İslam toplumunda sıradan müminlerden söz ediliyor. Onlar hakkında bunlar mümin değiller diyor. Şimdi daha da ilerisi şöyle diyor. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a, Kur'an'a ve peygambere çağırdıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Ama gerçek verilen hüküm kendi lehlerinde ise boyun eğerek ona gelirler. Neden kişisel çıkarları olmadığında dini kabul etmiyorlar? Bunun sebebi Allah'ın Nur suresinin 50. ayetinde buyurduğu üç şeyden biridir. Kalplerinde bir hastalık mı var? Nifak hastalığı mı? Hava ve heves hastalığı mı? Cehalet ve gurur hastalığı mı?
Acaba bu hastalıklar onların kalplerinde mi ki hükmü kabul etmiyorlar ya da daha da ilerisi? Yoksa şüphe ve tereddüde mi düştüler? Eğer dinde şüphe duymuyor ve tereddüde değilsen, neden çıkarına olmadığı yerde din hükmünü inkar ediyorsun? Ya da bundan da daha ilerisi? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Bu şüpheye düşmekten daha da ileridir. Küfrün ta kendisidir. Allah'ın ona zulmedeceğinden korkan biri, Allah ve peygamberini asla tanımadığı ve kabul etmediğini gösteriyor. İşte onlar asıl zalimlerdir. Allah kimseye zulmetmez. Aslında bunlar kendilerine zulmediyorlar. Eğer daha yüksek mevki ve makama sahip olsalardı, kendilerine zulmetmeye ilaveten halka da zulmederlerdi. Eğer çok daha yüksek ve etkin olsalar, tüm insanlığa zulmederler. Bunlar mutlak anlamda zalimdirler. Seyyid Ali buraya gelince hafif gülümsedi ve şöyle devam etti. Fakat müminler nasıldırlar? Ardından Nur suresinin 52. ayetini tilavet etti. Aralarında hüküm vermek için Allah'a, Kur'an'a ve Resulüne davet edildiklerinde müminlerin söyleyeceği söz ancak işittik ve iman ettik demeleridir. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Bunlar hedef ve amaçlarına ulaşanlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve ona karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir. İmam Hasan Camii Hatibi 53 ve 54. ayetlere varınca şöyle devam etti. Bu iki ayet bizim konumumuz ile fazla ilgili değildir. Fakat 55. ayet Allah'ın müminlere verdiği vaattir ve şöyle buyuruyor. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin de. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki ona yüklenen sorumluluğu ancak ona ait. Size yüklenen görevin sorumluluğu da yalnızca size aittir. Eğer ona itaat edersiniz, doğru yola erersiniz. Peygambere düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Dikkat ediniz. Bu ayette açıkça biz müminlere yeryüzündeki hükümetin sizler için olduğunu vaat ettik buyuruyor. Sizin fikriniz, ritüelleriniz, düşünceniz ve mektebiniz dünyaya hakim olacaktır. Sizin korkunuz güvene dönüşecektir. Eğer tarih boyunca acı çektiyseniz, zulme maruz kaldıysanız, bundan böyle rahat, kaygısız ve tasasız yaşayacaksınız ve Allah'ı ibadet edeceksiniz. Ve Allah'ın rakiplerini yeryüzünden mahvedeceksiniz. Allah'ın bu vaadi, sorumluluk sahibi müminler ile ilgilidir. Şimdi bazıları bu ayet ve Allah'ın vaatlerinin Veli-i Asr aleyhisselamın zamanına has olduğunu söylüyor. Bu ayetin tam anlamının İmam Zaman aleyhisselamın zuhur zamanı ile ilgili olduğunda hiç şüphe yoktur. Fakat bu ayetin neresinde özel zamanın yazıldığını siz bana söyleyin. Hangi rivayet o zamana mahsus olduğunu söylüyor? Neden ayeti kısıtlıyorsunuz? Acaba Allah İslam'ın başlarındaki müminlere bu vaadini gerçekleştirmedi mi? Bilal Hebeşi gibi biri la ilahe illallah deme cesareti yoktu. İnsan dışı olan 300 ve birkaç insan şeklindeki putun karşısında ve kendi nefis ve şehvetleriyle nefsani istekleri gibi bir puta her gece ve her gün secde etmek zorunda kalanlar ve mutlak itaat ve ibadette olanlar Allah'a bunca ortak koşmuşlardı. Bunlar geldiler o güvenli topraklarda ve ezan yerlerinde yüksek sesle tekbir getirdiler ve la ilahe illallah dediler. Öyleyse bir kez orada gerçekleşen bu ayet binlerce kez daha gerçekleşebilir. Fakat şartı nedir? Şartı şu ki ayetin ilk cümlesi gerçekleşsin ki şöyle buyuruyor. Allah vaat etmiştir. Kimlere? İman edip salih amelde bulunanlara. Yani bu imanın sorumlulukları gibi davransınlar ki onları yeryüzünde halef kılsın. Tıpkı bundan önce halef kıldığı müminler gibi ve onların korkularını güvene çevirsin. Ki bu güven sayesinde ne yapsınlar? Seyyid Ali gülümsedi ve şöyle dedi. Güven sayesinde oturup yaz akşamı çaylarını bahçe kenarında içsinler mi? Güvenlik meselesinin bunun için olduğunu mu düşünüyorsunuz? Hayır, güven onun sayesinde bir adım ve 10 adım insanın nihai gayesini yani erdemliğe yaklaşması içindir. Allah'ın kulu olabilsin diye, kulların kulluğu olanlardan alınsın, Allah'a itaatkar ve teslim olun ki bu şekilde yücelsinler ve tekamüle ersinler. Süre bitmiş ve Seyyid Ali konuşmasının sonunda ellerini göklere açarak şöyle dedi. Allah'ım, söylediklerimiz ve yaptıklarımızda kalbimizi temiz eyle ve hepsini kendine al. Allah'ım, Muhammed ve Ali Muhammed'e yemin ettiririm ki bize müvahhid yaşamayı tattır. Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hameni'nin sözlerinden derlenen Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları podcast'in bir başka bölümünü dinlediniz. Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.